Ayrım 8.
Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, cezaya çarptırılan canilerin hepsi hemen idam edilmelidir. İnsanlık mahkemenin en kısa zamanda bir sonuca bağlanmasını gerektirmektedir. Vali Ramsey ise 303 hükümlünün cezalarını hızla yerine getirmek için başkandan yetki istedi. Eğer Lincoln elini çabuk tutmazsa Minnesota halkı mahkumlardan özel intikamını alacaktı. Başkan Lincoln mahkeme tutanaklarını incelerken Sibley hüküm giyen Kızılderilileri Minnesota ırmağı üzerinde South Bend'deki bir cezaevi kampına aktardı. New York'tan geçerlerken ora sakinlerinden bir kalabalık, özellikle kadınlar, tırmıklar, kaynar sular ve taşlarla tutukluların üzerine saldırarak özel intikam almaya kalktılar. Askerler onları köy dışına çıkartıncaya kadar 15 mahkum yaralandı. İçlerinden birinin çenesi kırıldı. Yine 4 Aralık gecesi köyden gelen büyük bir kalabalık, Kızılderilileri linç etmek amacıyla cezaevi kampına saldırdı. Askerler güruhu uzak tuttular. Ertesi günde Kızılderilileri Mankato yakınlarındaki daha sağlam bir yere aktardılar. Bu arada Sibley, çoğu kadınlardan ve çocuklardan meydana gelen 1700 santiyi Kızılderili olarak dünyaya gelmenin dışında hiçbir suçları olmadığı halde mahpusa tutmaya karar vermişti. Bunların Sinemik Kalesi'ne götürülmelerini emretmiş ve tutuklular yol boyunca gene öfkeli beyazların saldırılarına uğramışlardı. Birçoğu taşlandı, sopalandı, bir çocuk anasının kollarından kopartılıp ölünceye kadar dövüldü. Sinelin Kalesi'ne vardıkları zaman 4 mil uzunluğundaki kafile çitlerle çevrili ve ıslak bir yere kapatıldı. Orada gardiyanların muhafazası altında bakımsız barınaklarda çok az bir tayınla karnını doyuran bir zamanların gururlu orman siyularının son kalıntıları kadere boyun eğdiler. 6 Aralık'ta Başkan Lincoln Sibley'e 303 hükümlü Santi'den 39'unun cezasını yerine getirmesini bildirdi. Öteki hükümlüleri yeni emirlere kadar hem kaçmamalarına hem de yasa dışı bir baskıya uğramamalarına dikkat ederek elinizde tutacaksınız, dedi. İdam günü geyiklerin boynuzlarına döktükleri ayın, yani Aralık'ın 26'sıydı. O sabah Mankato kasabası gözü dönmüş meraklılarla dolmuştu. Emri yerine getirmek üzere bir askeri müfreze gelmişti. Son dakikada Kızılderililerden birinin hayatı bağışlandı. Saat 10'da 38 idam mahkumu mapushaneden alınarak dar ağacına getirildi. Askerler başlarına beyaz başlıkları geçirinceye, boyunlarına ilmikleri takıncaya kadar Sioux ölüm şarkısını söyledi mahkumlar. Subaylardan birinin verdiği işaretle ana ip kesildi ve 38 santi boşlukta cansız sallandı. Abraham Lincoln araya girmeseydi bu sayı 303 olacaktı. Gene de seyircilerden biri bunun Amerika'nın en büyük kitle kıyımı olduğunu söylemekten geri kalmadı. Subaylar birkaç saat sonra asılanlardan ikisinin Lincoln'ın listesinde bulunmadığını fark ettiler. Ama bu gerçek 9 yıl kamuoyuna açıklanmadı. Sorumlulardan biri, "Böylesi hataların işlenmesinden çok üzüntü duyduk," dedi. "Bile bile yapılmadığından eminim." Suçsuz olarak asılanlardan biri baskın sırasında beyaz kadınlardan birinin hayatını kurtarmıştı. O gün asılanlardan daha başkaları da sonuna kadar savundular suçsuzluklarını. Bunlardan biri de savaşı daha başlangıçta önlemeye çalışan ama daha sonra küçük kargaya katılan Rıdayın Yaka idi. Küçük karga ile onun izleyicileri Dakota'ya gittiklerinde babaşa gitmemeniz için ikna etmişti Rıdayın Yaka'yı. Rıdayın Yaka idamından az önce reisine bir ayrılık mektubu yazdı. "Babaşa, beni aldattın. General Sibley'in öğüdüne uyarsak, beyazlara teslim olursak, her şeyin iyi gideceğini, hiçbir masumun burnunun kanamayacağını söylemiştin bana. Ben herhangi bir beyazı ne öldürdüm, ne yaraladım, ne de burnunu kanattım. Mallarının yağmalanmasına da katılmadım. Ama bugün idamlıkların yanından ayrıldım. Birkaç güne kadar öleceğim. Asıl suçlu olanlarsa mapishanede kalacaklar. Karım kızındır, çocuklarım torunundur. Onları senin kanadın altına bırakıyorum. Onlara acı çektirme. Çocukların büyüdüklerinde onlara babalarının reisinin öğüdüne uyduğu için öldüğünü, elini hiçbir beyazın kanına bulamadığını anlat. karın ve çocukların benim için değerlidir. Ardından üzülmelerini istemem. Bilsinler ki cesur insanlar ölüme daima hazırdırlar. Damadın Ridayanka. İdamdan kurtulanlar hapis cezası yemişti. Bunlardan biri de çarpışmalara katıldığını hemen kabul eden büyük kartaldı. Hapishaneye gönderileceğimi bilseydim diyordu, teslim olmazdım. Oysa 3 yıl hapis yattıktan sonra tam beni salacakları sırada isterlerse beni 1 yıl daha tutabileceklerini söyledim onlara. Üstelik bu sözlerimde gerçekten içtendim. Bana yapılan muameleden hoşlanmamıştım. Birçok beyazla dostluğum olduğuna, bir cani olmadığıma, hatta cinayetlerin işlendiği yerde bile bulunmadığıma ve birini öldürdüysem ya da yaraladıysam bunu açık, göğüs göğüse savaşta yaptığıma inanarak iyi niyetle teslim olmuştum. Daha birçokları da savaşçılarla birlikte Minnesota'dan kaçmadıklarına pişmandılar. İdamların yerine getirilmesi sırasında küçük karga ve izleyicileri birçok Sioux kabilesinin kışlağı olan Hilton Gölü'nde kamp kurmuşlardı. Küçük karga bütün bir kış boyunca reisleri askeri bir ittifak çerçevesinde birleştirmeye çalıştı. Onlara savaşa hazırlanmazlarsa istilacı beyazların karşısında yıkılıp gideceklerini anlattı. Onların yakınlığını, dostluğunu kazandı gerçi ama ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarına pek az ovalık Kızılderilisi inanıyordu. Beyazlar Dakota ülkesine girerlerse Kızılderililer biraz daha batıya çekilebilirlerdi. Ülke herkesin sığınacağı kadar genişti. İlk yaz olunca küçük karga, şakopi ve ilaç şişesi çetelerini alıp kuzeye, Kanada'ya gittiler. Küçük karga Geri Kalesi'nde yani Winnipeg'de İngiliz yetkililerini Santilere yardıma razı etmeye çalıştı. Onlarla yaptığı ilk toplantıya giderken en iyi elbiselerini giydi. Kadife yakalı siyah bir ceket, mavi kumaş pantolon ve geyik derisinden tozluklar. İngilizlere dedesinin Amerikalılarla yapılan daha önceki savaşlarda İngilizlere müttefiki olduğunu, 1812 savaşında Santillerin Amerikalılardan ele geçirdikleri bir topu İngilizlere hediye ettiklerini hatırlattı. O zaman İngilizler Santillere başları belaya girerse ya da yardıma ihtiyaçları olursa o topu kullanacak adamlarla birlikte geri vereceklerini vaat etmişlerdi. Böyle diyordu küçük karga. Şimdi Santillerin başı beladaydı ve işte o topu geri istiyorlardı. Oysa küçük karga İngiliz Kanadalılarından ancak yiyecek elde edebildi. Santillere verecek ne topları vardı ne de cephaneleri. Küçük karga 1863 yılının çilek ayında yani haziranında ne yapması gerektiğini kararlaştırdı. Kendisi ve ailesi ova kızılderilisi olmaya zorlanırsa atları olması gerekiyordu. Kendisini toprağından süren beyazların atları vardı. Toprağın karşılığında atlarını alacaktı. Atları ele geçirmek üzere küçük bir grupla Minnesota'ya dönmeye karar verdi. 16 yaşındaki oğlu Bobby Napa sonradan şöyle anlatıyordu. Babam beyazlara karşı dövüşmeyeceğini söylüyordu. Ama gidip atlarını çalacak, rahat etmeleri için onları çocuklarına verecek, sonra da çekip gidecekti. Gene babam artık yaşlandığını, benim kendisiyle gelmemi, eşyalarını taşımamı söyledi. Karılarını ve öteki çocuklarını geride bıraktı. Yanımızda 16 savaşçıyla bir squaw vardı. Squaw, bir Kızılderili kadınla evlenip Kızılderili kabileler arasında yaşayan beyaz erkekti. Hiç atımız yoktu, yerleşme merkezlerinin bulunduğu yörelere kadar yürüdük. Kızıl çiçek açan zambaklar ayında daha birkaç yıl öncesine kadar Santi ülkesi olan ama şimdi çiftliklerle ve yerleşme merkezleriyle dolup taşan Big Woods'a vardılar. 3 Temmuz günü akşamüstü küçük karga ile Bobby Napa gizli kamp yerlerinden ayrılarak Hutchinson yakınlarında ağaç çileği toplamaya çıktılar. Gün batımına doğru geyik avından dönmekte olan iki yerleşmeci onları gördü. O sıralarda Minnesota devleti her bir Sioux kafası derisi başına $25 ödül vermekte olduğundan yerleşmeciler o saat ateş açtılar. Küçük karga kalçasının yukarısından vuruldu. Onun silahıyla benimki yerdeydi diye anlatıyordu Bobby Napa. Benim silahımı alıp önce onunla ateş etti sonra da kendininkiyle. gelen kurşunlardan biri tüfeğin kundağına çarptı. Oradan sekerek omzuna saplandı. Onu öldüren kurşun da bu oldu. Ölmek üzere olduğunu söyledi. Su istedi, verdim. Az sonra da öldü. İlk kurşunun atıldığını duyar duymaz yere yatmıştım. Beyazlar babamı öldürünceye kadar beni görmediler. Vovinapa, hortlaklar ülkesine yapacağı yolculuk için babasının ayağına hemen yeni çarıklar geçirdi. Cesedin üstüne bir örtü örttü ve kampa kaçtı. Grubun öteki üyelerine dağılmalarını söyledikten sonra şeytan gölüne dönmek üzere yola çıktı. Yalnız geceleyin yol alıyordum. Yemek için av avlayacak cephanem olmadığından hızlı yol alacak gücü bulamıyordum kendimde. Büyük Taş Gölü yakınlarında terk edilmiş bir köyde bir fişeklik buldu ve sonunda bir kurt vurmayı başardı. Biraz inledim, az buçuk güçlenmiştim. Yakalandığım güne kadar göle doğru yoluma devam ettim. Vovinapa, uzun tacir Sibley'in o yaz Sioux öldürmek için Dakota yöresine gelmiş bulunan bazı askerleri tarafından yakalanmıştı. Askerler 16 yaşındaki oğlanı Minnesota'ya götürdüler. Orada askeri mahkemeye çıkarıldı ve idam cezasına çarptırıldı. O zaman babasının kafa derisinin saklandığı ve St. Paul'da sergilendiğini öğrendi. Minnesota devleti küçük kargayı öldüren yerleşmecilere normal kafa derisi ölümüsünün yanı sıra bir de $500 vermişti. Vovinapa'nın mahkeme tutanakları Washington'a yollandığında askeri yetkililer duruşma işlemlerini onaylamadılar ve oğlanın idam cezasını hapis cezasına çevirdiler. Vovinapa birkaç yıl sonra hapisten çıktığında adını Thomas Whiteman olarak değiştirdi. Bir kiliseye diakos oldu ve Sioux'lar arasında ilk olarak Genç Hristiyanlar Derneği'ni kurdu. Bütün bunlar olup biterken öç almak için yanıp tutuşan Minnesotalılarla baş edemeyeceklerini anlayan Shakopee ve ilaç şişesi Kanada'da kalmışlardı. Gel gelelim 1863 aralığında uzun tacirin küçük reislerinden biri binbaşı Edwin Harch bir tabur Minnesotalı süvariyi Kanada sınırının hemen altındaki Pempina'ya getirdi. Harch oradan geri kalesindeki bir Amerikan yurttaşı olan John Mackenzie ile gizli görüşmek üzere bir temini sınırın ötesine yolladı. Temen Mackenzie ile iki Kanadalı'nın yardımları sayesinde Shakopee ve ilaç şişesinin yakalanmasını ayarladı. Hainler 2 santi savaş reisiyle yaptıkları dostça bir toplantıda şaraplarına afyon ruhu katarak onları uyuttular. Uyurlarken burunlarına kloroform koklattılar. Ellerini ayaklarını bağladılar ve bir köpek kazığını attılar. Teğmen uluslararası kanunları hiçe sayarak tutsaklarını sınırdan geçirdi ve Pempina'da binbaşı Hatch'e teslim etti. Birkaç ay sonra Sibley gene parlak bir mahkeme düzenledi. Shakopee ve ilaç şişesi idama mahkum oldular. Kararla ilgili olarak St. Paul rahibi şöyle diyordu. Yarınki idamlarla ciddi bir adaletsizliğin yapılmış olacağı kanısında değiliz. Ama gene de sanıkların suçlarına ilişkin daha elle tutulur kanıtlar gösterilseydi daha doğru olurdu. Beyazlar tarafından yargılanan hiçbir beyaz bu kadar kanıtla idama mahkum olamazdı. İdamlardan sonra Minnesota Meclisi Kanada'daki hizmetlerinden ötürü John Mackenzie'ye $1000 ödül verilmesini uygun gördü. Artık Minnesota'daki Santee Sioux'ların sonu gelmişti. Savaş reislerinin ve savaşçıların büyük bir çoğunluğu öldüğü, hapse atıldığı ya da devlet sınırlarının çok ötesinde bulunduğu halde ayaklanma beyazlara Santee'lerin topraklarını 5 para ödemeden ele geçirme olanağı sağlamıştı. Daha önceki anlaşmalar feshedildi ve geri kalan Kızılderililere Dakota bölgesindeki bir toprak parçasına yerleştirilecekleri bildirildi. Beyazlarla işbirliği yapan önderler bile gidecekti. Toprak hırsıyla gözü dönmüş yerleşmeciler ya yok edelim ya da cezalandıralım diye haykırıyorlardı. 770 kişilik bir ilk Santee kafilesi bir buharlı gemiye bindirilerek St. Paul'den ayrıldı. Beyaz Minnesotalılar ırmağın iki yanına dizilerek isterik çığlıklar ve taş yağmuruyla uğurladılar Kızılderilileri. Santee'lerin yerleştirilmesi için seçilen yer Missouri ırmağı üzerindeki Karga Deresi'ydi. Toprak kıraçtı, yağmur pek azdı, av pek enderdi, su ise içmeye elverişli değildi. Çok geçmeden çevredeki tepeler mezarla dolmaya başladı. 1863'te getirilen 1300 santiden ilk kışı atlatabilenlerin sayısı bine varmıyordu. O yıl karga derisine gelen ziyaretçiler arasında bir Tetonsius vardı. Santili dostlarına acıyan gözlerle baktı ve Amerikalıların topraklarını nasıl aldıklarını, onları nasıl sürüp attıkları hakkında öykülerini dinledi. Gerçekten de, diye düşündü, bütün bu öyküleri dinlediğinde, bu beyaz adamların ulusu yatağını aşıp önüne çıkan her şeyi yok eden bir ırmağa benziyor. Kızılderililer yeterince yüreklilik göstermezlerse, pek yakında yaban sığırı bölgesinde ellerinden alacaklardır. Bu genç Teton'un adı Tatanka Yotanka ya da Oturan Boğa'ydı. 4. Savaş Çeyenlere Ulaşıyor. 1864. 13 Ocak. Şarkı ve balat bestecisi Stephen Foster 38 yaşında ölüyor. 10 Nisan. Bir Fransız ordusu tarafından desteklenen Arşidük Maximilian Meksika İmparatoru oluyor. 17 Nisan. Fırıncılar Georgia Savannah'ta greve gidiyor. 19 Mayıs. Nathaniel Hawthorne 60 yaşında ölüyor. 30 Haziran. Maliye Bakanı Chase istifa ediyor. Spekülatörleri kazanç sağlamak amacıyla savaşı uzatmakla suçluyor. Hukukçu ve tarihçi Robert C. Winthrop, gürültüsü koparılan yurtseverlik binlerce günahın kılıfı haline getirilebilir diyor. 2 Eylül, Georgia'nın Atlanta şehri Kuzeylilerin ordusu tarafından alınıyor. 8 Kasım, Lincoln yeniden başkan seçiliyor. 8 Aralık, 9. Pew Roma'da Syllabus Errorum'u yayınlayarak liberalizmi, sosyalizmi ve akılcılığı lanetliyor. 21 Aralık, Savannah Sherman'ın ordusunun eline geçiyor. Aralık, Edwin Booth, New York'un Winter Garden tiyatrosunda Hamlet'i oynuyor. Bana karşı bir sürü yanlış davranışta bulunulduğu halde umut içinde yaşıyorum. İki yüreğim yok benim. Şimdi gene barış yapacağız. Arkadaşlarım bana ne yapmamı öğütlüyorsa onu yapacağım. Ama utancım dünya kadar büyük. Bir zamanlar beyazla dost olmakta ısrar eden tek adam olduğumu sanıyordum. Ama beyazlar gelip de evlerimizi, atlarımızı, nemiz var nemiz yok hepsini ortadan kaldırdıktan sonra benim için onlara inanmak çok güç. Güney Çiyenlerinden Motovato, Siyah Tencere. 1851 yılında Çiyenler, Aropalar, Siyular, Crowlar ve başka kabileler Birleşik Devletler temsilcileriyle Laramie Kalesi'nde toplandılar ve Amerikalıların topraklarında yollar kurup askeri noktalara sahip olması konusunda anlaşmaya vardılar. Her iki tarafta yaptıkları anlaşma uyarınca bütün karşılıklı ilişkilerinde iyi niyetli ve dostluğu kurmaya, sağlam ve uzun süreli bir barış sağlamaya ant içtiler. Anlaşmanın imzalanmasını izleyen ilk 10 yıl sonunda Plate Irmağı'nın vadisindeki Kızılderili ülkesi boyunca iyiden iyiye ilerlemişti beyazlar. İlkin araba kervanları ve bir dizi kale ortaya çıktı. Ardından yolcu arabaları ve daha sık bir kale dizisi. Onun ardından da posta Tatarları ve konuşan telgraf telleri. Bu 1851 anlaşmasında Ova Kızılderilileri ne toprakları üzerindeki haklarından vazgeçmişlerdi ne de ülkelerindeki avlanma, balık tutma ya da geçiş ayrıcalıklarını kimseye vermişlerdi. 1858'deki altına hücum sırasında binlerce beyaz madenci sarı madeni bulup çıkarmak için Kızılderili topraklarına akın etmişti. Madenciler çeşitli yerlerde küçük tahta kulübeler yapmışlardı. 1859'da ise Denver City adını verdikleri büyük bir köy kurdular. Beyazların bu çalışmaların hoşuna giden bir Arap reisi, küçük kuzgun bir gün Denver'a gitti. Orada sigara içmesini, eti çatal bıçakla yemesini öğrendi. Madencilere altın buldukları için çok sevindiğini söyledi ama o toprakların Kızılderililerin malı olduğunu hatırlatmaktan da geri kalmadı. Kendilerine yetecek kadar sarı maden bulduktan sonra oradan ayrılacaklarını umduğunu bildirdi. Ne var ki orada madencilerin kalması bir yana daha binlercesi geldi. Bir zamanlar yaban sığırlarıyla dolup taşan Plata Vadisi, Çiftlikler kuran ve Laramie anlaşmasıyla güneyli çeyenlere ve Arapalara ayrılan topraklarda hak iddia etmeye başlayan yerleşmecilerden geçilmez oldu. Anlaşmanın imzalanmasından yalnızca 10 yıl sonra Washington'daki Yüce Meclis Colorado bölgesini kurdu. Büyük Baba bir vali gönderdi, politikacılar Kızılderililerden toprak koparmak için dalavereler çevirmeye başladılar. Bütün bunlar olup biterken Cheyenne'ler ve Arapalar barışa uydular ve Birleşik Devletler görevlileri Kızılderililere önderlerine yeni anlaşmayı tartışmak üzere Arkansas Irmağı üzerindeki Wise Kalesi'ne davet ettiklerinde birçok reis buna rıza gösterdi. Her iki kabilenin reislerinin sonradan söylediklerine bakılırsa, kendilerine daha önceden anlaşmada bulunacağı söylenen maddelerle sonunda gerçekten kaleme alınan maddeler hayli farklıydı. Reislerin anladığı kadarıyla Cheyenne'ler ve Arapalar toprak haklarını ve yaban sığırı avlama özgürlüklerini koruyacaklar ama kum deresi ve Arkansas Irmağı ile çevresindeki üçgen bir bölgede yaşamayı kabulleneceklerdi. Hareket özgürlüğü özellikle can alıcı bir sorundu. Çünkü iki kabile için ayrılan toprak parçasında av olanağı neredeyse hiç yoktu. Toprak tarıma elverişsizdi. Wise Kalesi'nde yapılan anlaşma büyük bir tören biçimine sokuldu. Kızılderili sorunları danışmanı Albay A.B. Greenwood törende boy göstererek çağrılılara madalyalar, battaniyeler, şeker ve tütün dağıttı. Cheyenne kabilesinden bir kadınla evli olan küçük beyaz adam William Bent de Kızılderililerin çıkarlarını korumak amacıyla orada hazır bulundu. Cheyenne'ler 44 reislerinden yalnızca 6'sının hazır bulunduğunu belirttiklerinde Birleşik Devletler görevlileri ötekilerin daha sonra imzalayabileceklerini söylediler. Oysa öteki reisler bu anlaşmayı hiçbir zaman imzalayamayacaktı. Dolayısıyla anlaşmanın yasallığı askıda kalacaktı. Cheyenne'ler adına imza atanlar arasında kara kazan, beyaz antilop ve ince ayı bulunuyordu. Küçük kuzgun, fırtına ve büyük ağız ise Arapalar adına imza attılar. İmza törenine tanıklık edenler Birleşik Devletler Süvari Ordusu'nun iki subayı John Sedgwick ve G.E.B. Stuart'tı. Kızılderilileri barışçı hareket etmeye yönelten bu iki subay Sedgwick ile Stuart birkaç ay sonra kaderin bir cilvesi sonucu iç savaşta birbirlerine karşı çarpışıyorlar ve birkaç saat farkla ölüyorlardı.